bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar, 1. Kaset 1. Yüz, İletişim Yayınları, 6. Baskı, 1998 İstanbul. Bu kitap 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda Sabancı Üniversitesi'nin katkısıyla hazırlanmıştır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Şubat 2004. Okuyan Engin Ercan. Yeniçeriler kapıyı zorlarken Uzun İhsan Efendi hala malum konuyu düşünüyor fakat işin içinden bir türlü çıkamıyordu. Rendekar doğru mu söylüyor? Düşünüyorum, öyleyse varım. Oldukça makul. Fakat bundan tam tersi bir sonuç, var olmadığım, bir düş olduğum sonucu da çıkar. Düşünen bir adamı düşünüyorum. Düşündüğümü bildiğim için ben varım. Düşündüğünü bildiğim için düşlediğim bu adamın da var olduğunu biliyorum. Böylece o da benim kadar gerçek oluyor. Bundan sonrası çok daha hüzünlü bir sonuca varıyor. Düşündüğünü düşündüğüm bu adamın beni düşlediğini düşlüyorum. Öyleyse gerçek olan biri beni düşlüyor. O gerçek, ben ise bir düş oluyorum. Kapı kırıldığında Uzun İhsan Efendi kitabı kapadı. Az sonra başına gelecekleri aldırmadan kafasından şunları geçirdi. Dünya bir düştür. Evet dünya. Ah evet, dünya bir masaldır. N.Y. için Novae Fulgori. Tui lucent oculi, sicut solis radii, sicut splendor fulguris, lucem donat tenebris. Boşluğun üzerine kuzeyi yayar ve hiçliğin üzerine dünyayı asar. Eyüp 26:7. Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl düştün? Sen ki milletleri devirdin, nasıl yere yıkıldın? Ve kendi yüreğinde derdin, göklere çıkacağım, tahtımı Allah'ın yıldızları üzerinde yükselteceğim ve ta kuzeyde Cemaat Dağı'nda oturacağım. Bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım, kendimi yüce Allah gibi edeceğim. İşaya 14:12. Yeni Roman ülkelerinde. Mutlu yazar azdır, belki de yoktur, ama mutlu okur vardır. O mutlu okurlardan birisi olduğumu duyumsarım zaman zaman. Don Quixote'yi okumak, yeniden okumak kimi mutlu kılmaz? Bugün neye inandığı sorulunca Milan Kundera, Cervantes'e mi demişti, Don Quixote'ye mi demişti? Kemal Tahir'in çalışma masasında bir Faulkner görünce heyecanlanmıştım. Şimdi bir gıdım Almancam varsa, Şato'nun, Amerika'nın, günlüklerin Türkçe'ye bir hayli geç çevrilmesinden ötürüdür. İki gıdım İngilizcem ise, Faulkner gölgesiyle, Wolf gölgesiyle, Joyce korkusuyla da. Günün birinde İhsan Oktay Anar'ı tanıdım. Önce Tamu'yu, sonra Puslu Kıtalar Atlası ile Kitabül Hiyeli okudum, dosya olarak. Puslu Kıtalar Atlası üzerine yazmadan önce romanın bilgisayar çıktısını yeniden okudum. Kim bilir kaçıncı kez aynı duyguyu yaşıyordum. Metnin el yazısıyla başka, daktilo ile başka, düzelti aşamasında başka, kitaplaştığında yine başka, hatta bambaşka duruşlarını, Anar'ın kitabını benim bir kitabımmış gibi izledim, algıladım. Roman gittikçe haberleşiyordu. Anar önceleri bir içerikçi yazar gibi göründü bana. Yeni bir dil getirmek istemez gibiydi. Sonraları tarihlerden yeni tarihler, ülkelerden yeni ülkeler, kentlerden yeni kentler, kişilerden de yeni kişiler üreten bir ravi-i ahbarın öz dilin için böyle olmasın diye düşündüm. Ve sonsuz sayıda kitaptan da bir tek kitap üretmek diye ekledim. Bir falnamede erkek çocuğun eline mürekkep damlatılarak bakılan bir fal türüyle karşılaşmıştım. Kafamda yazılmayı bekleyen bir hikayeye cuk oturmuştu. Yazdım. Hikaye sehpanın üzerinde. Sonra çok benzeri bir hikayeyi Borges'te gördüm. Benim hikayeyi yırtıp attım. Onu bir daha anımsamamalı, anmamalıydım. Edebiyat tarihince kim bilir kaç yazar, bilerek ya da bilmeden Borges yordamıyla yazmıştır. Yazmıştır da öyle yazma yordamını imzalayan Borges oldu. Anar'ın romanlarını okuyunca onun kaç bin tarih yapıtı okuduğunu pek merak ettim. Bu merak, tarihsel bilgi ve sezgileri bitiştiren, bağdaştıran, yeniden üreten romancı Anar harcını merakla noktalandı. Artık öncesini hiç sormuyordum. Anar, özel yordamına imzayı basmıştı. Bir okur olarak mutluydum. Önümde yeni kişilerin yaşadığı yeni ülkeler açılıyordu. Ve bir gıdımlık tarih okuyorsam, o alandaki okumalarımı yeni bir keyifle, hatta yeni bir bakışla sürdüreceksem, bu da Anar'ın bana verdiğidir. Eklemeli. Tarihsel romanlar mıdır Anar'ın yapıtları? Hayır, romanlardır. Tarihsel olandan yeni bir roman çıkarmak, romanı da yeniden tarihselleştirmektir ama. Romana böyle genç bir yaşta üç baba yapıtla buyurup gelen İhsan Oktay Anar'a selam olsun. Hulki Aktunç. Konstantiniyye'de birkaç kişi. 1. Ulema, cühela ve ehli dubara, ehli namus, ehli işret ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki, Kûn-i Kainat'tan 7079 yıl, İsa Mesih'ten 1681 ve hicretten dahi 1092 yıl sonra adına Konstantiniyye derler, tarrakası meşhur bir kent vardı. Ceneviz taifesinin ilk buraya gelen gemilerine karanlıkta uçan bir ak martının yol gösterdiği, ancak salimen karaya vasıl olduktan sonra dümencileri olacak Pundus nam kafirin bu martıyı Mesih addederek yuvasını arayıp bulduğu ve itikatlarınca İsa'nın etini yemek sünnet olduğundan kuşu kızartıp yediği rivayet olurdu. Eskiler bu martının yuvasının bulunduğu yere Ceneviz kavminin yüksek bir kule diktiğini rivayet etmişlerdir ki sonraları Galata Kulesi diye nam salmış bu heybetli yapının tepesinde yalı adamlarının dürbünle, yiğitlerin ise çıplak gözle Bursa kentinin Uludağ'ını seçtikleri söylene gelmiştir. Ne var ki bu şayianın ziyaretçilerden bahşiş koparmak hevesiyle kuledeki yangın gözcüleri tarafından okunan bir kurt masalı olduğunda ağızdan ağza dolaşmıştı bir zamanlar. Beher yangın için eğer vaktinde tespit edebilirlerse 20 akçe ikramiye, edemezlerse yangın sönene kadar saat başı 20 değnek ceza alan bu adamlara Hazine-i Hümayun'dan 10 akçe helal yevmiye verilirdi. Mahalle bekçilerinin külhanlara sığınmak zorunda kaldığı soğuk bir kış gecesi, Galata Kulesi'ndeki yangın gözcüsü hasırlar üzerinde yatan arkadaşını elindeki frenk dürbünüyle dürtmeye başladı ve Arap İhsan'ın kadırgasının Haliç'e girdiğini sanki büyük bir sır veriyormuş gibi adamın kulağına fısıldadı. Ancak derin uykusundan uyanır gibi olan arkadaşı bu habere pek iltifat etmemişti. Bir gözü açık, diğeri yumuluydu. Biriyle hala rüya görürken diğeriyle kendisini uyandıran adama bakıyor, uyku serseme haliyle hangi gözünün gerçeği gördüğüne fazla aldırmıyordu. Battaniyesine sarınıp öte yanına döndü ama sidik zoruyla aleti sertleştiği için dalmakta zorluk çekti. Gözlerinden uyku aktığı halde doğruldu. Duvarın yanında uçkurunu çözerken bir yandan da Halice, azap kapısı önünde seyreden kadırga silüetine baktı. Forsalara tempo verip teknenin hızını tayin eden davul sesi belli belirsiz duyuluyordu. Görünüşünden onun Arap İhsan'ın kadırgası olup olmadığını çıkarmak mümkün değildi. Fakat gözcü yine de fikrinde ısrar ediyordu. Yüzünü kendisine inanmayan arkadaşının yüzüne yaklaştırarak alt göz kapağını parmağıyla aşağı çekip meydan okurcasına ona bu gözün 7. Kadir'deki yıldızları bile gördüğünü, üstelik Konstantiniyye'nin muhtemel yangınlarını gözetlemek bahanesiyle Aslında onun kente nazarını değdirerek ahşap malzemeleri tutuşturduğunu düşünen ases başı tarafından görevden alınmak tehlikesine, bu yüzden maruz kaldığını söyledi. Ama adam gözcünün kendi gördüğünden daha fazlasını görmediğine emindi. Eğer bu kadırga gerçekten o malum tekne ise, Arap İhsan'ın Karaköy önünden geçerken savurmayı adet edindiği, gümrükçü başının erkekliğine yönelik küfürler kuleden işitilmemiş olamazdı. Bu sıtma görmemiş ses muhakkak ki Haliç'in karşı kıyısından da rahatlıkla işitilebilirdi. Belli ki gözcünün asıl amacı kendisine iddiaya kışkırtmak ve kesesindeki çil altınları bu kalleşçe bahiste almaktı. Kadırga tersane iskelesine yaklaşmak üzereydi ki omurgası dibedeydi. Ejderha başlı bir kolomborne topundan fırlayan güllenin sancak tarafında açtığı delikten dolan su tekneyi ağırlaştırmış ve su kesimini yükseltmişti. Fakat onun ağırlığını arttıran bir ikinci sebepse kah bir filinta, kah bir arkebüz namlusundan fırlayıp bordasının hemen her tarafına isabet etmiş sayısız kurşundu. Ayrıca gemi güçlükle söndürülmüşe benzeyen birkaç yangın izi de taşıyordu. Tersaneden gelen esirlerin kadırgayı halatlarla omurgası üzerinde sürüyüp iskeleye çekmeleri oldukça zaman aldı. Çingene demirciler prangaların perçinlerini kırıp forsaları çözmeye başladıkları zaman omuzlarında ganimet sandıklarıyla gemiden atlayan Leventler karaya ayak basar basmaz toprağı öpüyorlardı. Bununla birlikte toprağı en canı gönülden öpen Levent, ellisine merdiven dayamış o muhteşem külhaniydi. Gel gör ki Samatya'da çıkan yangının oradaki meyhaneleri de silip süpürdüğünü Malta'da öğrendiğinden bu yana koca Mustafa Paşalı Arap İhsan'ın yüreği sızlamıyor da değildi. Çünkü geride sadece Fener ve Galata meyhaneleri kalıyordu. Gece yatacak çok sayıda külhan olmasına rağmen hemen hemen her bıçkınla kavgalı olduğu için yarenlik faslı Fener'de işlemezdi. Galata'da ise hem yatacak külhan yoktu hem de gülle topuk nam kalyoncuyla çıngar çıkarma tehlikesi vardı. Ama bu yine de kafada büyütülecek mesele değildi. Galata'da yeğeninin yanında kalır, gülle topuğa gelince birkaç kavgadan sonra eğer hala ölmediyseler adamla er ya da geç barışırlardı. Arap İhsan prangalarla uğraşan çingenelerin kızgın perçinleri soğuttukları su kovası önünde durdu ve kırmızı baretasını çıkarıp aylardan beri ilk kez tatlı suyla elini yüzünü yıkamaya başladı. Kazıttığı kafasında bıraktığı bir tutam saçı büküp suyunu sıktıktan sonra gömleğini çıkarıp kurulandı. Cenk yaralarıyla dolu göğsü pösteki gibi kıllıydı ve iman tahtasının üzerindeki kıllara renk renk cam boncuklarla birkaç inci özenle düğümlenmişti. Yüzünü kurularken aşağıya sarkıp gözlerini neredeyse örten gür kaşlarını parmağıyla sıvazlayıp düzeltti. Burun deliklerinden fışkıran iki kara yatağın misali pala bıyıklarını burdu ve cenk anında hasmını olduğu yere mıhlayan o kımıltılı parıltılar göz bebeklerine yerleşti. Kuşağında gümüşle işlenmiş ayet-i kerimelerin parıldadığı murassa yatağın taşıyan bu adam, en şiddetli soğuklarda bile yalın ayak dolaşıp baldırlarını açıkta bırakan diz çakşırıyla Konstantiniye'nin 7 meydanında ve 72 külhanında topuk gösterirdi. Sol kolundaki pazubentte onu arkebüs kurşununa, Tatar okuna, Rum ateşine, Venedik kumbaracısına, fitneci nazarına, kara ve sarı hummaya, açık deniz canavarlarına ve diş ağrısına karşı koruyacak sihirler vardı. Sert pazularından birine ah minel aşk ve diğerine de ve minel garaip ibarelerini dövdürmüştü. Ne var ki 20 gün önce Maghrib'de yaptıkları bir baskında aldığı bir esir, onun bu heybetine gölge düşürür gibi olmuştu. Bu esir taş çatlasa 7 yaşında gösteren sünnetsiz bir oğlandı ve yemin billah ederek adının Alibaz olduğunu söylüyordu. Malta açıklarında bir Venedik fırkateynine rastlayıp kadırganın topunu hazırlamaya giriştiklerinde, nişan almayı olanaksız kılacak bir şekilde top kundağını bozan bu çocuktu. tokadı patlatıp çaresiz kaçmaya başlayarak tali eseri bastıran bir sisin içine girdiklerinde zırlamasını kesmeyip yerlerini Venediklilere belli eden yine oydu. Kovalamaca sürerken bucurgatın manivelasıyla oynayıp demiri mayna eden de, kurtulduklarında ise kaptan köşkünde yangın çıkaran ve forsalara tempo verdikleri davulu patlatan da yine bu haşerattı. Ona gözdağı vermek için bir yandan bıçaklarını bileğleyerek derisini yüzüp davulu yamamakla korkutmuşlardı. Oysa vallahi billahi sözlerini ağzından düşürmeden haşarılık yapmayacağına söz vermesine rağmen vaadini ancak gün batımına kadar tutabilmişti. Sonunda vuruşma esnasında Allah yarattı demediği halde sırf elinin ayarını bilemediği için bu kara kuru çocuğa meydan dayağı çekemeyen Arap İhsan'ın ganimetteki payı 1/70'e indirilmiş, Mısır altınlarıyla Venedik sekinelerinin çoğu böylece gittikten sonra kendisine Flüri'den çok kara kuruş dolu birkaç keseyle harita dolu bir sandık kalmıştı. Arap İhsan ganimet sandığını almaya seyirttiğinde cinleri tepesine üşüştü. Ali Bas sandığı açmış, içindeki haritaları karıştırıyordu. Fakat bu işi itinayla yaptığı pek söylenemezdi. O soğuk kış gecesi üzerinde sadece bir entariyle tersane iskelesinin feneri altında dürülmüş kağıtları açarken elinde olmaksızın yırtıyor, haritalar üzerine boyanmış dağ, deniz, gemi ve canavar resimlerinden gözünün tutmadıklarını tükürüğüyle farkına varmadan siliyor, parmağına bulaşan mürekkeple de kasaba, liman ve kale isimlerini alışkanlıkla karalıyordu. Üzerinde rastgele birkaç yere hat çizip bu haritaları definecilere satmayı günlerdir kuran Arap İhsan adam akıllı çileden çıktı. Yine de yumruklarını sıkıp gazabını zapt ederek "Höt, veled-i zina seni, bırak onları bakayım" diyebildi. Ali Baz bıraktığı intibadan memnun, karanlıkta inci gibi parlayan dişlerini gösterip sırıttı. Elindeki güney kıtası haritasını efendisi daha iyi görsün diye fenere doğru kaldırıp azar azar adeta tadını çıkara çıkara kıymık kıymık yırtmaya başladı. Küplere binen Arap İhsan çocuğu çırpı gibi ayak bileklerinden tutup tepe taklak havaya kaldırmıştı ki Ali Baz'ın entarisinin içinden yerlere Venedik dükaları, İspanyol kuruşları, esedi altınlar, zolota ve mangırlar dökülmeye başladı. Gemideki ganimetin her sayışta neden eksik çıktığı da böylece anlaşılmış oldu. Sabah ezanını okumaya hazırlanan müezzinler ellerini kulaklarına götürmeye başladıklarında Arap İhsan surlarla çevrili Galata'nın tersaneye açılan azap kapısı önüne geldi. Ganimet sandığı omuzunda, eli ise Ali Baz'ın kulağındaydı. Önceki gün yağan yağmurdan çamur deryasına dönmüş sokaklarda ilerlediler. İç azap kapısını geçtiklerinde sabah ezanları okunmaya başlanmıştı. Arap Camii yolundan çıkıp yer çekimine meydan okuyacak kadar eğri büğrü, çekül doğrultusunu çoktan terk etmiş ahşap evlerin arasındaki yılan kavi sokaklara daldılar. Balçığa bata çıka ilerlerken fare ve köpek leşlerine, sivri kemikli at kafa taslarına basmamaya dikkat ediyorlardı. Ali Bas hayatında ilk kez geldiği bu kenti hayretle inceliyordu. Sokağın birine saptıklarında üstünde gecelik entarisi, başında takke ve elinde ibrikle büyük abdestini yapmak için evinden çıkan yaşlı bir adamın onlara ters ters bakıp kenefe girdiğini gördü. Biraz uzaklaştıktan sonra yerden ağır bir taş alıp kenefe var gücüyle fırlatarak tahta duvarı bangırdattı. Fakat bu davranışı kulağının adam akıllı bükülmesine neden oldu. Sonunda kürkçü kapısına yakın bir yerde yelkenciler hanına bitişik iki katlı ahşap bir evin önüne geldiler. Arap İhsan kapıyı açılana kadar yumrukladı. Bünyamin düşünde yine onları görmüştü. Demir halkalardan örülü zırh gömlekleri çoktan paslanmış yeniçeriler, ellerinde meşalelerle karanlık bir sisin içinde meçhul bir yöne ilerliyorlardı. Tolgalarının burunluklarını indirmiş ve yüzlerini demir peçelerle örtmüşlerdi. Kalkanları küflü, yatağanları ve kılınçları paslıydı. Bünyamin son günlerde sık sık gördüğü bu düşten, sokak kapısından gelen gürültülerle uyandı. Birisi ısrarla kapıyı çalıyordu. Fakat hemen yanı başındaki yatakta yatan babasının uyanacağı yoktu. Bu adam bir takım nazari meseleleri çözmek için önceki geceden rüyaya yatmıştı. Esmer tenli, babasına hiç benzemeyen bu kumral bıyıklı ve iri gözlü delikanlı, ne olur ne olmaz diye şiltenin altındaki yatağını alıp merdiveni indi. Kapı hala ısrarla yumruklanıyordu. Bünyamin, "Kim o?" diye bağırdı. Ama dışarıdaki adam yumruklamaktan vazgeçip kapıyı bu kez tekmelemeye başladı ki bu da ancak bir tek kişinin özelliği olabilirdi. Kapıyı açtığında karşısında büyük dayısını gördü. Arap insan delikanlının elindeki yatağına bakıp, "Ne o Bünyamin?" dedi. "Elindekiyle büyük dayını mı doğrayacaksın? İlle de birini doğrayacaksan al bu veledi boğazla. Beni tam 300 esedi altından etti. Ama dikkat et, Kıptidir." Kulağından tuttuğu Alibaz'ı delikanlıya doğru itti. Bünyamin afallamış, Alibaz da hayatında belki de ilk kez korkmuştu. Herhalde kendisini gerçekten kesmek istediklerini sanıyordu. Fakat yatağını bırakan delikanlının Arap İhsan'ın elini öptüğünü görünce içi ferahlayıverdi. Tam bu sırada merdivenlerden yukarı doğru seyirten uzun kuyruklu maymunu görünce merakı kabardı. Peşinden merdivene doğru atılacaktı ki o mengene gibi el yine kulağına yapıştı. Arap İhsan Bünyamin'e, "Babanı uyandırma," diyordu. "Sonra çıkıp o miskine bakacağız. Önce bir leğen getir de ayaklarımızı yıkayalım." Alibaz Arap İhsan'ın ayaklarını yıkarken inadına serçe parmağındaki nasıra bastırıyordu. Sonunda tabanı kösele kadar sert, adeta zırhlı, orta parmağı uzunca bir çift ayak meydana çıktı. Yaptıkları onca gürültüye rağmen yukarıdaki adam hala uyanmış değildi. Delikanlı mutfakta kahvaltı hazırlarken Arap İhsan tahta basamakları gıcırdada gıcırdada yukarı çıktı ve belli belirsiz bir horultunun duyulduğu odaya girdi. Hem yatmak hem de çalışmak için kullanılan karmakarışık bir yerdi burası. Bu düzensiz oda türlü türlü eşyalar, usturlap, rubu tahtaları, kıblenuma, aynalı kerteriz cinsinden, gökbilim ve denizcilik aletleri, mercekler, ne işe yaradığı meçhul renkli camlar, sarkaçlı ve zemberekli saatlerle doluydu. Duvarlardaki raflarda kurtların kemire kemire bitiremediği el yazmaları, parşömenler ve harita ruloları vardı. Pencere önündeki tezgahta ise boy boy ve cins cins pergeller, renk renk mürekkepler, kalemler, fırçalar ve karalanmış kağıtlar görünüyordu. Bu keşmekeşin arasında bir yerde, şiltenin üzerinde, yorganını gırtlağına kadar çekmiş bir adam, kim bilir kaçıncı uykusunu uyuyordu. Çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli ve seyrek bıyıklı bir zat olan bu adam, Bünyamin'in babasıydı. İsmi dayısınınkiyle aynıydı. Uzun boyundan ötürü ona Uzun İhsan Efendi derlerdi. Derin uykunun bir belirtisi olarak iyice açılmış ağzından sızan salya, başını koyduğu yastığı adamakıllı ıslatmıştı. Arap İhsan yeğenine uzun uzun baktı. Yumuşacık kuş tüyü döşeklerde yatan bu adam, sözüm ona Frenk kâşiflerine özenip bir mapamundi, kaftan kafa bir dünya haritası yapma sevdasına kapılmıştı. Ne var ki bu miskin yeğen değil dünyanın haritasını yapmak, dünyanın onda birini bile dolaşacak tıynette biri olamazdı.